Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, bir genç sahabiler programında daha muhterem hocamız Veysel Akkaya ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gençlik yıllarına dair olaylarla günümüz koşullarında incelemelerde, çıkarımlarda bulunuyoruz. Muhterem hocam, en son Resulullah Efendimizin ikram ile, bu sofrası ile akrabalarına tebliğinden bahsetmiştik.
Evet, evet.
Ve Ebu Leheb'in çıkışından, karşı gelişinden, iftiralarından bahsetmiştik. Şimdi hocam, inşallah sizi dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme akrabalarını uyar emri gelince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi, genç Ali'yi görevlendirmişti.
Evet.
Bir yemek ikramında bulunmuştu. O ikram sonuçsuz kaldı. Efendimiz bunun üzerine bir yemek ikramında daha bulundu. Ve evet, bu ikramda istenen ortam oluşmuş oldu. Ebu Leheb daha bir karşı çıkmıştı. Bu kez ses yok. Onları konuşmuştuk. Onun için kısa kesiyorum orayı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ortam oluşunca herkes yemeğini yiyip kendine gelince tebliğine başladı. Onlara İslam'ı tebliğ etti. Ve İslam'ı tebliğinden sonra şöyle buyurdu: bana yardımcı ve kardeşim olmayı, cenneti kazanmayı hanginiz kabul eder?
Evet.
Üç tane şey. Bir, bana yardımcı olacaksınız. İki, benim din kardeşim olacaksınız. Zaten akrabalık bağımız var ama bir de din kardeşi olacağız sizinle. Kardeşin de, din kardeşinin de hukuku var ayrıca. Üç, bu size cenneti kazandıracak.
Müjde.
Tabii, bir müjde veriyor. Demek ki tebliğde, davette bunlar her biri ayrı bir öneme sahip.
Evet.
Karşı tarafa neye çağırıyorsunuz? Ne yapmasını istiyorsunuz? Tabii herkesin konumu farklı. Ve bunun sonunda o ne elde edecek? Bunlar hepsi önemli. Bu etkileyici konuşma karşısında davetliler hiçbir ses çıkarmadılar. Demek ki tefekkür ettiler, düşündüler. Veya kendi içlerinde bir ikilem başladı, bir mücadele başladı.
Nasıl bir sorgulama yapalım? Durumu
tabii,
oluştu.
Düşünebiliyor musunuz? Putlara tapan insanlar ve böyle bir davetle karşı karşıya. Bu tabii hepsi çok iyi biliyordu ki bu bir fedakarlık istiyor.
Evet.
Onun yanında olmak demek aynı zamanda fedakarlık, zorluklar, çileler, her şey onu bekliyor demek aynı zamanda. Ama sonunda bir güzellik de bekliyor. Cennet. Cennet müjdesi var. Herkes susunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturan en genç yürek, o yürek dayanamadı ve ayağa kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali'ye sen otur buyurdu.
Evet. Ne kadar güzel.
Sorusunu 3 kez tekrar etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetini. Kimse cevap vermeyince genç Ali'nin yüreği bu kutlu daveti karşılıksız bırakmaya razı olmadı. Her defasında ayağa kalkıyordu.
Evet.
Efendimiz de sen otur buyuruyordu. Şimdi bu tabii çok önemli bir hadise. Biz genç sahabeler konuşuyoruz ya. Bu olayı bir yorumlamak gerekiyor, anlamaya çalışmak gerekiyor. Akrabalar toplanmışlar. Efendimiz davette bulunuyor. Kimse ses çıkarmıyor. Kimse cesaret edemiyor böyle bir yiğitliğe. Ve bir genç ben diye ayağa kalkıyor. Direkt ayağa kalkıyor. Konuşacak ama Efendimiz dedim sen otur buyuruyor. Konuşmaya da konuşacak yani onların karşısında aynı zamanda. Ne büyük bir cesaret, ne büyük bir yürek.
Elhamdülillah.
Ne büyük bir fazilet. Ne büyük bir başlangıç. Ve bunu otur diyor. Demiyor ki ya bundan sonra da oturayım tamam da kalkmayayım. Onlar davet ediyor. Bekliyor bekliyor kimse kalkmıyor. Kimse bir şey demeyince gene dayanamıyor kalkıyor. Bu bir yiğitliktir.
Gerçek kahramanlık
Gerçek
bu.
Gerçek kahramanlıktır tabii ki. Ve bu 4. kez olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalar tarafından bir arada desteği henüz bulamıyor. Ama sonunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun edecek bir manzara ile karşı karşıya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dördüncü kalkışında Ali radıyallahu anh, genç Ali tekrar bütün samimiyetiyle şöyle konuşuyor. Ey Allah'ın elçisi! Görüşüm kısa. Kollarım zayıf. Yaşım buradakilerden küçüktür. Ama ben bütün bunlara rağmen sizi bu işte korur ve desteklerim.
Elhamdülillah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onun bu cesareti ve kendine güvenini takdir edercesine mübarek elini Hazreti Ali'nin üzerine koydu ve şöyle buyurdu. Bu benim kardeşim, vasim ve vekilimdir. Bu işe amcam değil de amcamın oğlu talip oldu.
Elhamdülillah.
Şimdi bu hadise tabi bambaşka bir güzellik. İslami tebliğde gençlerin rolünü ortaya koyan bir güzellik. Ve İslami tebliğde genç kuşağın önemi, tebliğe hazır olduğunu da gösteriyor bu anlamda.
Evet.
Yani yaşlı kuşağı yani tebliğ ulaştırmak çok kolay değil. Ama genç kuşağı tebliğ ulaştırmak daha kolay olduğunu görüyoruz. Daha etkili, çabuk etkilendiklerini görüyoruz. Daha çabuk davete icabet ettiklerini görüyoruz. Bulunduğu yaş itibariyle tam heyecan dolu ve tamamen hidayete hazır bir konumu var.
Tohum ekmeğe müsait bir ortam var.
Buradan anlıyoruz ki şimdi, yani ortaokul ve lise çağı çocukların çok önemli.
Evet.
Yani ortaokul ve lise çağında eğer dini tebliğ onlara güzel iletilebilirse o çocuklar geleceğin en büyük İslam müdafileri olurlar.
İnşallah.
Geleceğin mücahitleri olurlar. Geleceğin gerçek manevi yiğitleri olurlar. Hazreti Ali Efendimiz gibi olurlar yani.
İnşallah.
Bu anlamda şunu söylemek lazım. Birincisi, İslami tebliğ için hangi kesime tebliğ yapacağımız konusunda tabii ki bütün kesimleri yapacağız ama demek ki bu kesime, genç kesime çok daha hususi önem vermemiz gerekiyor.
Evet.
Dönüşüm orada başlıyor çünkü. Yani hatta İslami hareketin bir gençlik hareketi olduğu dahi söylenir araştırmacılar tarafından. Dikkatimi çekmiştir. Çünkü ilk Müslüman olanların çoğuna bakıyorsunuz gençlerden oluşuyor.
Nitekim burada akrabaların içinde ki onca yetkili ve...
Tabii ilk Müslüman olan da bir genç yine.
Evet.
Yani akrabalar içerisinde eğer bir tebliğde bulunuyorsak genç kuşağı hafif görmeyeceğiz. Onu itmeyeceğiz.
Evet.
Ya daha bu 15 yaşında, 12 yaşında çocuk demeyeceğiz.
Evet.
Onunla eğer biz o yaşlarda ilgilenirsek büyüdüğü yaşta o çok güzel bir takva sahibi, mümin bir genç olur. Onun için tebliğ yapan kardeşlerimiz, İslam'a hizmet yapan kardeşlerimiz, şehirlerde, köylerde, ilçelerde çalışan kardeşlerimiz.
Evet.
Yani tebliğ deyince akıllarına hemen yaşlılar gelmemesi lazım. Hemen işte belli bir kuşak gelmemesi lazım.
Evet.
Bütün kuşakları kapsayacağız bir. Ama hususen bu genç kuşağı ortaokul yaşındaki, ortaokul çağındaki, lise çağındaki ve ardından da üniversite tabii çağı, üniversite çağındaki gençlere ayrı bir önem vereceğiz. Onun için vakıfların yurt çalışmaları, efendim tebliğ çalışmaları, ev sohbetleri, kitap çalışmaları, kitap okutma çalışmaları ve buna benzer bütün faaliyetleri ben çok önemsiyorum. Ama
evet,
özellikle birebir gençlere ulaşmayı da çok önemsiyorum. Yani şu olayda aynı zamanda Efendimizin birebir bir tebliğini görüyoruz gence.
Evet.
Yani toplu çalışmalar yanında bir genci kuşatmak, bir gençle birebir ilgilenmek çok önemli. Hele geleceği olan bir gençse ona ayrıca bir değer vermek, ayrıca bir ilgilenmek gerekiyor ki o çünkü ileride birçok insanın da hidayetine vesile olacak. İslam'a çok güzel hizmetler götürecektir. Bu anlamda tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın da maneviyata çok daha önem vermesi gerektiğini de söylememiz lazım.
Evet.
Ondan sonra çünkü yani dini eğitimi, din kültürü öğretmenleri, ondan sonra ve diğer meslek dersleri öğretmenleri arkadaşların bulundukları yerlerde bulundukları konumlarının ne kadar önemli olduğunu da buradan anlıyoruz. Yani hizmet, öğretmenlik hizmeti bu anlamda çok mübarek bir hizmet.
Bunu var.
Evet. Arkadaşlarımız çok iyi düşünmesi gerekiyor. Ya ben öğretmenim, ya biz işte okula derse giriyoruz, bundan bir şey olmaz değil. Onu ben burada Peygamber Efendimizin talimini yapıyorum. Ben burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olarak bir görev yapıyorum.
Evet.
Şuuru bilinci içerisinde. Hiçbir çocuğu atlamadan, sınıftaki her çocuk, dersine girdiği sınıftaki her çocuk önemli. Çünkü hangisinin cevher olduğunu göremiyoruz. Bilemiyoruz. Şu anda bazı problemleri olan genç olarak duruyor karşımızda ama birkaç sene sonra bakıyoruz. Problemsiz gibi duranlar problemli oluyor. Problemli gibi duranlar da tam tersine bir bakıyorsunuz İslam müdafisi oluyor. Bir bakıyorsunuz salih bir genç oluyor. Onun için hiçbirinden vazgeçmeden hepsinde ilgilenmek, problemlerini çözmek, onlara değer vermek ve onları manen beslemek, fikren beslemek, onları bir mümin genç olarak, kaliteli bir genç olarak yetiştirmenin çok büyük bir vazife olduğunu burada görüyoruz.
Hocam nitekim bazı...
Yani ortaokul, lise çağında ve üniversite hocalarımızın da aynı şekilde, üniversitedeki gençlerimizi ne yapalım? Bu gençler artık üniversiteye gelmiş canım.
Allah
bunlara olsun. Yapacak bir şey yok. Şahsiyeti şekillenmiş demek yerine bir canhıraş bir şekilde onların maneviyatını güçlendirmek için hocalarımızın çalışmalar yapması gerektiğini görüyoruz. Yani bakıyorsunuz gençlerin birçok gayri ahlaki durumları söz konusu. Bunları çözmek bir derdimiz olmalı bizim. Bu gençlere ulaşmak derdimiz olmalı. Sohbetlerimizle, özel programlarımızla, yani sadece üniversitede ders vermek veya işte okullarda ders vermekle de kalmamalıyız. O dersleri en güzel vermeliyiz ve o derste de çocukların gönüllerini fethetmeliyiz. Bunun çabasını çalmalıyız. Ayrıca onlara özel çalışmalar yapmak, özel planlamalar yapmak lazım ki bir nesil yetişsin, güzel bir nesilsin. Bir tane iyi genç çıkarabilirsek bir sınıftan o büyük bir zaferdir.
Müjde.
Evet, büyük bir cihattır.
Evet.
Çünkü o genç binlerce genci kurtaracaktır Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Belki de binlerce insanın Müslüman olmasına sebep olacaktır. Bugün görüyoruz gençlerimizi elhamdülillah, bazı gençlerimizi. Gidiyorlar Afrika'ya, gidiyorlar Avrupa'ya, Amerika'ya, farklı yerlere. Okuma vesilesiyle veya bir program vesilesiyle gidiyorlar.
Vesile orada oluyorlar başkalarına.
Burada almış oldukları sohbetler, eğitimlerle orada bir tebliğde bulunuyorlar. Geçen bir genç, hocam diyor, 15 tane kişinin diyor, İslam'la şereflenmesine vesile oldum diyor. Ne kadar Allah'a hamd ettim.
Evet, elhamdülillah.
Bu gençler nerede yetişiyor? İşte bu ortamlarda yetişiyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak ne buyuruyor. Onun, o gencin, yani akrabalarının içerisindeki hiçbirisi desteklemedi. O ayağa kalktı ve böyle konuştu. Bir haddini de biliyor. Haddini bilerek konuşuyor. Ben varım diyor bu işte diyor.
Bunlara böyle rağmen.
Bir irade ortaya koyunca Efendimiz bu iradeyi sallallahu aleyhi ve sellem tasdikliyor. Sen otur tamam, sana gerek yok. Bunlar bana lazım demiyor. Küçümsemiyor,
evet,
o genci.
Evet, evet.
Yani öğretmenlerimiz gençlerimizi küçümsememesi lazım.
Evet.
Tam tersine önemsemesi lazım. Onlara kendilerinin kıymetli olduğunu hissettirmesi lazım. Değerli olduğunu hissettirmesi lazım ki bak ne buyuruyor Efendimiz. Bu benim kardeşim. Bak. Halbuki oğlu olarak, yani oğlu sayılır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 7 yaşında aldı onu Ebu Talip'ten, amcasından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bak belki 7 yıldır 14 yaşında olabilir Ali radıyallahu anh'ın o zamanlar. 13-14 veya 15 yaşında olabilir.
Evet.
O yaşlarda gelmiş, kaç yıldır elinde büyütmüş. Ona bak nasıl hitap ediyor. Onların huzurunda söylüyor. Hepsinin huzurunda. Bu benim kardeşim, vasim ve vekilimdir.
Evet.
Onun aynı zamanda ona bir misyon da yüklüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gelecekteki konunu da söylemiş oluyor aynı zamanda. Hedef de önüne koyuyor. Ve ona bir değer veriyor.
Bir oluşum mu oluyor?
Bu işe amcam değil, amcamın oğlu talip oldu. Şimdi amcasından bir şey bekliyor, beklenin içerisinde ve ona bir mesaj gönderiyor. Ama aynı zamanda amcasının oğlu olarak onun talip olmasında gayet bir memnuniyetle karşılıyor aynı zamanda.
Evet.
Hem onlara mesaj, genci onların karşısında ya ne yapalım buna kaldık falan değil. Tam tersine
Allah
onu
korusun.
Bir onurlandırma da söz konusu olduğunu burada görüyoruz. Bu da çok önemli bir husus.
Şöyle bir çıkarım yapmamızda doğruluk payı nedir hocam? Şimdi bir, tebliğ ederken özellikle genç neslin eğitiminden sorumlu aileler, ev ortamının dışındaki hocalar, bu uslup çok önemli.
Evet.
Yani nitekim bazı hikayeler, bazı tecrübeler bize aktarılıyor. Şöyle ki, din eğitimimden sorumlu kişi bazı ağır uslup ve hatalarından ötürü, tabii evet. ki gerekli farklı durumlar görüyor, evet. olabiliyor. Ama farklı usluplardan dolayı, farklı aşırılıklardan dolayı ben dine küstüm, Allah korusun, şuraya küstüm.
Çok çok
bunu daha önceki programlarımızda konuştuk.
Ve
tabii.
Allah korusun, tebliğ yapılacakken onları dinden uzaklaştırmalar söz konusu evet. oluyor. Gerek tavırlarla, gerek sözlerle oluyor bu. Bu da ayrı bir konu. Ama burada şunu bir unutmadan söylemek istiyorum.
Evet.
Hazreti Ali Efendimizin bir genç olarak tavrını şöyle de anlayabiliriz. Hazreti Ali Efendimiz kıyamete kadar gelecek Müslüman gençlere burada çok örnek bir tavır sergilemiştir.
Evet.
Nedir biliyor musunuz? Yanlış yolda olan büyüklerine ve arkadaşlarına aldırış etmeden, ya 70 kişi mi iyi biliyor, ben mi iyi biliyorum? Bunlar mutlaka doğru yolda olur değil mi bak? Onlara aldırış etmeden, arkadaşları diyor ki sen ne demek yani takva makva diyorsun kardeşim. Gel beraber oynayalım, gezelim, tozalım değil. Tam tersine bir irade sergiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İslam'ın yanında, Resulullah'ın yanında bir irade sergiliyor.
Evet.
Onlara aldırış etmeden,
taviz vermeden. Ademlere
rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde olmanın, onun sevgisi ve ruhaniyetiyle birlikte olmaya çalışmanın, yine günümüz gençlerine söyleyecek olursak, bizlere söyleyecek olursak, gönül aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tercih etmenin yolunu göstermiştir.
Evet.
Yani biz kimi tercih edeceğiz? Eğer karşı karşıya kalacaksa Resulullah Efendimiz mi? Akrabalarım, arkadaşlarım, farklı çevrelerim mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Diyecek ki genç, ben Resulullah'ı tercih ediyorum sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Ben onun sünnetini tercih ediyorum. Resulullah'a hizmeti tercih ediyorum derse, o Hazreti Ali Efendimiz gibi bir genç olur. Ve ileride bir parlayan yıldız olur.
Evet.
Yani Hazreti Ali Efendimizin tavrını çok iyi anlatmak lazım gençlere.
Evet. İkisinin ya arasındaki efendim, ilişki.
Daha biz küçüğüz işte, ne var falan filan değil. Hiç de küçük değil. Ortaokuldaki bir çocuk küçük değil. Ortaokuldaki bir gencimiz mescid varsa mescide koşmalı. O zaman Resulullah Efendimiz tercih etmiş.
İnşallah.
Güzel ahlaka sahibi olmaya çalışmalı.
İnşallah.
Yani çocuklarımız bu şekilde bilinçlendirmeli. Hazreti Ali radıyallahu anh'in rolü çok güzel gençlerimize modellenmeli.
Evet.
Bak siz de böyle olun. Siz de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tercih edin. Hiç kimse tercih etmese bile siz tercih edin. Ki o zaman size de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim der. Manen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size haberdardır. Size kardeşim der. Sizi takdir eder. Sizi beğenir. Evet, Efendimizin beğendiği bir genç olursunuz. Daha küçük yaşınızda. Küçük gelmeyen yani, gençliğinizin ilk çağında, henüz daha başında kazanırsınız.
Evet, evet, inşallah.
Demek ki buradan şunu anlıyoruz yani. Bir genç, eğer bu genç bir gence Ali Efendimizin bu tavrı çok güzel anlatabilirse, daha o yaşta o yürek Resulullah Efendimizin kalbiyle buluşabilir.
İnşallah.
Resulullah Efendimizin maneviyatıyla buluşabilir demektir
evet.
bu. Ve Resulullah Efendimizin gönül iklimine girebilir demektir. Ve gönlünde peygamber aşkı coşabilir demektir.
Yani hocam şöyle bir durum var.
Allah yani gençlerimizi korusun. Böyle yetiştirmemiz lazım.
Allah
bu aşkı vermemiz lazım gençlerimize.
Evet hocam. Allah korusun, günümüzde şöyle bir durum var. Yani buradaki çıkarımların en büyüklerinden biri bence şahsı kanaatim, dinin gençken yaşanılması ve öğrenilmesi ve sahiplenilmesi, savunulması gereken bir durumu var. Maalesef günümüz koşullarında herkes belli bir yaşa geleyim, İşte o tecrübelerimden sonra, ben sıyrıldıktan sonra hayatın...
Tam ki, ters işte.
Nitekim birçok ailede ve birçok yetiştirilme işte. Tarzına açık ailede var bu. Ki tasavvuf ve muhafazakar bir aile olmasına rağmen, işte belli bir yaştan sonra bazı dini görevlerimi yerine getireyim diye bazı yanlışlıklar var.
Aynen.
Hani çok, Allah
çok,
olsun 40'ından sonra.
Tabii tabii.
Ki nitekim bu tecrübeleri siz de duyuyorsunuz.
Hem o kesim için öyle düşünebiliriz, hem de bizim için de aynı şekilde çocuklarımızı Hazreti Ali Efendimizin yaptığı, göstermiş olduğu bu tavırla idealize etmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani sen de bir Hazreti Ali olabilirsin.
Evet.
Sen de gönül ikliminde Efendimiz yanında bir genç olabilirsin.
Evet,
bak
inşallah.
Örnekleri var yavrum. Hadi seni görelim. Bu yiğitliği bize göster.
Bu kahramanlığı çocuğa görelim.
Bu böyle bir hedef koymamız gerekiyor. Hangi çocuğa böyle bir manevi hedefi koyabiliyoruz? Yani öğretmenlerin en büyük vazifesinde bir tanesi bu manevi hedefi ona koyabilmek. Çocukların çünkü hedefleri farklı.
Hollywood kahramanlarına özeniyorlar.
Lise, iyi bir lise kazanayım, üniversiteyi kazanayım, ondan sonra iyi bir iş sahibi olayım. Bütün şey maddi hedefler.
Materyalist.
Maddi hedefler üzerine evet. Yoğunlaşmış. Manevi hedeflerimizi ön plana çıkaracak bir çalışma içerisinde evet. Olmamız lazım.
Evet, inşallah.
Şimdi inşallah Talha bin Ubeydullah var. Mekkeli genç sahabilerden. Oradan devam edeceğiz.
İnşallah.
Talha bin Ubeydullah çok önemli bir sahabi. Efendim Mekke'de önde gelen bir ailenin oğlu. Bir evet. Kabilenin oğlu.
Evet.
Ve Talha bin Ubeydullah 18 yaşlarında henüz bir genç. Fakat çok kabiliyetli bir genç. Keskin bir zekası var ve ileri görüşlü. Tabii bu aynı zamanda herkesin dikkatini çekiyor kabilede ve annesinin de kafasında oğlunu ileride kabile reisi yapma düşüncesi var.
Evet.
Ve 18 yaşına geldiğinde bu 18 yaşında genç kendi başına ticaret yapacak bir kapasitede aynı zamanda. Yani yetişmiş yani. Hazır. Dolayısıyla uluslararası ticareti de hazır bir genç. Bir ara Kureyş'in ticaret kervanı Şam'a gidecek. Ve kervanda Talha da yer alıyor. Talha da yer alıyor. Tabii kervanın Şam'a giderken uğradığı bir yer var. Meşhur bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya gitmişti. Daha evvel mallarını satıp dönmüştü hatırlarsanız.
Evet.
Busra kenti. Busra şehrine giriyorlar. Panayır'a gidiyorlar. Talha'nın Panayır'da bir şey dikkatini çekiyor. Rahibin birisi şöyle sesleniyor Panayır'da. Diyor ki, tüccarlar diyor, içinizde Mekkeli birisi var mı? Talha tabii ses yakınından geliyor. Yani şöyle bakıyor kim var falan filan diye. Hemen dönüyor. Diyor ki, evet diyor, ben Mekkeliyim diyor rahibe. Rahip de diyor ki, Ahmet gelmedi mi diyor. Malumunuz İncil'de evet. Efendimizin ismi Ahmet.
Evet.
Direkt söylüyor bak, Ahmet gelmedi mi? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce yıldır, binlerce yıldır bekleniyor. Hep beklenmiş.
Evet.
Efendim ve artık onlar da hissediyorlar ki çok yakın gelmesi.
Tabii bu olan bazı mucizevi ya da bazı gözlemlenen şeyler var, olaylar
tabii
var.
Tabii ki.
Bu olayları gözlemliyorlar ve çıkarımlarda bulunuyorlar.
Tabii, aynen öyle. Talha hayretle soruyor. Ahmet de kim diyor? Ahmet de kim diyor? Rahip onun tabii anlamadığını fark ediyor ve ona şu cevabı veriyor. O peygamberler silsilesinin son halkası.
Elhamdülillah.
Sonuncu peygamber. Hatemül Enbiya. Ona risalet görevi, elçilik görevinin verileceği ay bu aydır diyor.
Allah Allah.
Yani anlıyoruz ki basiretli müminler var.
Evet.
Ve diyelim Cenab-ı Hakk'ın belki de tebşiratta bulunduğu insanlar var. Bu cümleler boşuna bir cümleler değil. Mekke'de doğacak, hurmalık ve çorak arazili bir memlekete hicret edecektir. Bunlar evet. Tevrat'ta geçiyor. Bu ifadeler Tevrat'ta, İncil'de bunlara benzer ifadeler var. Rahipler buradan biliyorlar. Yine. Ey genç diyor Talha'ya. Sana ona uyanlardan olmanı tavsiye ederim. Onunla omuz omuz olmak ne büyük bir mutluluk. Keşke bunu bilsen. Şimdi şöyle bir düşünün kendi kendinize. Bir putperestsiniz. Akıllı zeki bir gençsiniz. Ve size bir kentte, bir şehirde bir din alimi, bir din adamı böyle bir telkinde bulunuyor. Yani sizin memleketinizle ilgili gelecekte olacak bir olay haber veriyor. Ne yaparsınız?
Ve kararlı bir şekilde.
Ne yaparsınız? İster istemez bunu bir düşünürsünüz. Yani böyle bir şey olacak mı? Evet. Olmayacak mı? Olursa ben ne yapmalıyım? Bunlar da boş insanlar değiller. Tabii ki rahibin sözleri Talha bin Ubeydullah'ın yolculuk boyunca zihnini meşgul ediyor. Gönül dünyasını meşgul ediyor.
Evet.
Bir kurtarıcı gelecek. Ve bu Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusu diyorlar. Ve bizim orada olacak. Ve bana birisi ona uymamı tavsiye ediyor.
Evet.
Bu tabii ki Talha bin Ubeydullah Allah'ın da bir ikramı olmuş oluyor yani. E
tabi şimdi bir, bu uyarının bir de muhatabının ya, önemli o durumu var.
Yani hidayete Cenab-ı Hak onu erdirecek ya.
Elhamdülillah.
Ona böyle bir kapı açıyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Herkese nasip olmayacak bir şey yani hakikaten. Bambaşka bir güzellik.
Elhamdülillah.
Ve düşünürken diyor ki acaba Mekke'de kim var ki böyle yani.
Bu tarife uygun. Bu,
kim olabilir bu ki diyor bunu layık yapacak kişi. Kim olabilir ki? Düşünüyor ve diyor ki içinden son verdiği karar şu. İçinden iç gönül dünyasında. Bu diyor olsa olsa buna en layık insan Muhammed'dir diyor.
Sallallahu aleyhi ve sellem.
Yani bir Mekkeli bir gencin, entelektüel bir gencin, tüccar bir gencin Peygamber Efendimiz'i bu şekilde takdir etmesi Mekkelilerin Peygamber Efendimiz'e nasıl baktıklarını da gösteren bir işarettir aynı
evet,
zamanda.
Evet.
Aynı zamanda gençlerin de o zaman Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh 18 yaşlarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 civarı.
Ya.
40 yaşlarında. Dolayısıyla yani 40 yaşındaki Mekkeli bir gence, bir zata gençlerin bakış açısını da burada görüyoruz.
Gıpta etmeleri.
Tabii. Onu, o demek ki onların da gönlünü fethetmiş.
Evet.
Yani şimdi işte böyle örnek, gençlere örnek şahsiyetlere ihtiyaç var.
Hocam,
gençlerin
demek ki
örnek alacağı ve ona kalbi bağlantı kuracağı günümüzde böyle örnek insanlara ihtiyaç var.
Yani zahiri, burada şunu görüyoruz. Zahiri izleri de takip edebiliyorlar ve o düşünce, o duygu yoğunluğu Resulullah Efendimiz'e götürüyor onu. Yani bu evet, kişi olsa olsa bu olabilir.
Tabii.
Yani tersine mühendislik dedikleri bir şey var.
Aynen öyle.
Yani sağlamasını yaparak ya bu kişi ancak böyle bir layık olur. Bu kişi böyle bir konuma layıktır diye evet, bir çıkarım yapılıyor.
Maneviyat da işte böyle oluyor.
Evet.
Yani maneviyatta da insanlar çevrelerinde salih insanlara onlarla ilgili bir şey duyun. Olsa olsa diyor bunu o zat yapabilir.
Evet.
Bu işte toplumun kabulü çok önemli. İnsanın önde olan insanların kendilerini topluma kabullendirmeleri güzel yaşantılarıyla, şahsiyetlerini, şahsiyet kıvamıyla ancak mümkün oluyor. Bu bizim için önemli bir ders.
Evet.
Tabii Mekke'ye dönünce Talha arkadaşlarına diyor ki ya böyle bir şey oldu mu diyor ya. Yani ben böyle bir şeyler seziyorum diyor.
Burada bir durum oldu mu gerçekten? Burada
ben yokken diyor bir şey oldu mu? Tabii yolculuk uzun sürüyor biliyorsun.
Tabii.
Vallahi diyorlar duymadın mı diyorlar yani. Muhammedül Emin peygamber olduğunu söylüyor.
Elhamdülillah.
Ve Ebu Bekir de ona iman etti diyorlar.
Evet.
Daha yeni başlamış demek ki Risalet.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilan etmiş ve herkes duymuş ki Ebu Bekir ona iman etmiş.
Evet.
İlk iman eden erkek malumunuz.
Evet.
Tabii Talha radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i yakından tanıyor. Bir abi olarak, bir tüccar abi olarak, efendi bir insan olarak, yumuşak, sevimli, ağırbaşlı birisi olarak onu tanıyor, seviyor. Ahlaklı ve dürüst bir tüccar Ebu Bekir Efendimiz. Yani onun örnek aldığı bir tüccar aynı
kendini
zamanda.
Kendini kanıtlamış yani zahiri
tabii,
olarak.
O da çok önemli bakın.
Tabii.
Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabullenmiş. Ona iman eden ilk kişi de çok iyi tanıyor. Onu da kabullenmiş Talha. Ve
evet,
onu aynı zamanda o da derdini paylaştığı bir dostu aynı zamanda. Bir abisi. Onu kendine çok yakın buluyor Talha radıyallahu anh. Kureyş ile ilgili yaşanmış olayları soy ilmini de Ebu Bekir Efendimiz çok iyi biliyor. Onun için Talha radıyallahu anh daha belki hayatında onunla oturup sohbet etmeyi çok severmiş. Çünkü geçmişten hikayeler anlatıyor çok güzel ona. Kureyş'in hikayeleri.
Evet.
Soy sop ilmini biliyor. İnsanların çok iyi tanıyor. Aileleri çok iyi tanıyor. Bu onun için bir tabii o gün için bir bilgelik aynı zamanda. Hazreti Ebu Bekir gibi üstün birinin kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve selleme İman etmiş olması Talha'yı çok cesaretlendiriyor.
Evet.
Bunda bir iş var diyor. Bir de rahipten duydu ya şimdi. Oradan da aldırılacağını.
Üst üste geliyor olaylar.
Hepsi ne yapıyor? Üst üste geliyor.
Evet.
Yani olumlu bir şu anda bir yöneliş var Talha'da gönlünde. Ve doğruca kararını veriyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'e varıyor.
Evet.
Diyor ki sen diyor Muhammed'e tabi oldun mu? İlk soru. Net. Duydu ama bir de o ağızdan duymak istiyor. Mübarek ağızdan. Ebu Bekir Efendimiz evet oldum diyor. Talha Busra panayında karşılaştığı rahibin sözlerini anlatıyor ona.
Evet.
Vallahi diyor ben de böyle bir şeyle karşılaştım. Bu aralar tam. Bu ayda olacağını söyledi bana ve bu çıktı karşıma. Demek ki adam Bir şeyler biliyor ki bunu söyledi. Ebu Bekir radıyallahu anh heyecanlanıyor. Bu olay çok önemli çünkü. Gel diyor, Muhammed'in yanına gidelim diyor.
Evet.
Bunu ona da anlat. Ve söylediklerini dinle. Bak önce anlat. Sonra onun sana ne söyleyeceklerini de güzel dinle diyor. Allah'ın dinine gir diyor. Direkt teklif. Uzatma yok.
Bitti.
Net. Gayet net bir şekilde. Öz bir şekilde. Yolu, doğru yolu gösteriyor. Efendimiz onu vasıl ediyor. Birlikte huzur-u nebiye varıyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel bir şey değil mi?
Ya.
Şöyle bir gönül alemimizi düşünsek. Acaba Efendimizin huzuruna gönül alemimizde Hazreti Ebubekir ile varmak ne demek? Ya. Nakşi yolu budur işte.
Elhamdülillah.
Nakşi yolu budur. Nakşi yolu Hazreti Ebubekir Efendimiz ve ondan sonra gelen altın sisli zatlar ve yaşayan kamil şeyhle beraber Efendimizin huzuruna varabilmektir.
Elhamdülillah. İnşallah.
Evet. Dünyalar güzeli mübarek yüzünde parlayan bir nur Resulullah Efendimiz. Nübüvvet nuru parlamış.
Elhamdülillah.
Gözlerinde ilahi ışık ve tavırlarında asalet. Onun zaten o güzel halini yansıtmaya tamamen yetiyor. Meftun oluyor Talha radıyallahu anh. Meftun oluyor. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Talha'ya İslam'ı anlatıyor. Önce tabi Efendimiz nasıl İslam'ı anlatır biliyorsun. Kur'an-ı Kerim'i kurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Evet.
Ona Kur'an okuyor.
Evet.
Yeni nazil olmuş ayetler okuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O tatlı sesiyle, etkileyici sesiyle, güzel sesiyle. Ve daha sonra da ahiretin en hayırlı şeylerini ona müjdeliyor. Yani iman ederse cennete gireceğini müjdeliyor ona. Talha da rahibin söylediklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aktarıyor. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam çok memnun oluyorlar. Çok memnun oluyorlar. Talha dinlediği ayetlerden ve o ana kadar yaşadığı olaylardan çok etkileniyor. Ve büyük bir aşk ve heyecanla kelime-i şehadeti getirerek İslam'la şerefleniyor.
Elhamdülillah.
Evet, Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh'in Müslüman olma hadisesi böyle kıymetli kardeşim.
Elhamdülillah.
Yani bir genç, çok yakın bir zamanda ve ilk İslam'a girenlerden bak. Zaten İslam ilk İslam'a girenlerin çoğuna bak gençtir.
Evet.
Bilal Habeşi genç. Ammar bin Yasir genç. Habbab bin Eret genç. Yani sayabildiğin çoğu gençtir yani.
Gençlik yıllarında bu yani bu İslam, sorumluluğu sırtlayanlar.
Tabii İslam hareketi aynı zamanda bunlara bakarak tabii bir gençlik hareketi diyebiliriz.
Evet.
Çünkü genç yüreklerin dönüşümü çok daha kolay. O henüz zaman, katılaşmamış.
Şöyle bir yorumda çıkarılabilir. İslam hocam yani gençlikte de ele alınması gereken, gençlikte de sırtlanması gerekilen bir durumu da söz konusu oluyor. Nitekim birçok büyüğümüz, birçok yerden duyduğumuz kadarıyla vakit gelmeden, yani gecikilmeden bazı şeylerin, ibadetlerin, İslam'ın iyi öğrenilmesi durumu var. Yani şimdi gençlerimizde bugünkü koşullara uyarlarsak,
evet,
koşullar perspektifinden bakarsak, şöyle bir zihniyet var maalesef. İşte belli bir yaşa geleyim, ondan sonra namazı başlarım.
Evet.
Belli bir yaşa geleyim, ondan sonra umreyi, Kabe'yi, haccı ya da diğer vazifelerimi, evet, yerine getiririm. Ama bir bakıyorsunuz, o yaş bir türlü gelmiyor. Ki nitekim, Allah muhafaza, belli bir yaşa gelindikten sonra geç kalınmışlığın verdiği bir panik durumu oluyor.
Kesinlikle.
Bu panik durumu da şöyle, insanlar Allah korusun, ellerini açıp nereye dua edeceğini bile şaşırmış halde ortalıklarda geziyorlar. Aynen, maalesef. Sonra diyorlar ki biz hocam yapıyoruz ama yanlış mı yapıyoruz? Siz bize bir yol gösterin. Şimdi bu bakış açısından bakarsak hocam, sizin tabii tecrübeniz ve karşılaştığınız kişiler anlamında, siz bize bu konuda ne söyleyebilirsiniz?
Şunu söyleyeyim. Lise gençliği ve üniversite gençliğine çok ciddi bu anlamda yatırımlar, projeler, çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu gençlere İslam hareketinin, İslam davasının bir gençlik hareketi olduğunu anlatmak gerekiyor. örneklerle, bu genç sahabe örneklerle bunların eğitimleri, dersleri yapılması lazım. Evet. Yani zihinlerde yeniden İslam gençken en güzel yaşanır. Gençken İslam'a en güzel hizmetler yapılabilir.
Evet.
Şuuru, bilinci gençlerimizin gönlüne yerleştirilmeli. Yani sizin de daha evvel söylediğiniz gibi şu görüşten kurtarılmalı yani. Gençken dünyalığı kazanayım, ihtiyarlayınca ahireti kazanayım anlayışını yıkmamız lazım.
Evet.
Gençken ahireti kazanayım dersek Allah zaten dünyayı bize nasip edecek.
Evet, evet.
Ama gençken dünyayı kazanayım dersek ahiret nasip olmayabilir.
Kaçabiliyor. Evet, kaçabiliyor.
Çünkü bu konuda bazı hadis-i kutsiler de var. Allah Teala buyuruyor ki ey dünya, bana hizmet edene sen hizmetçi ol.
Evet.
Bu mealde tabii kesin şunu hatırlamıyorum şimdi de. Ey dünya, bana hizmet edene sen hizmetçi ol. Sana hizmet edene de sen onları hizmetinde kullan diyor Allah Teala.
Ya, evet.
Yani dünya senin efendin oluyor dünyaya yöneldiğin zaman. Allah efendin olsaydı, Es-Samet Celle Celaluhu, efendi demek, Allah senin efendin olsaydı, dünya senin kölen olacaktı. Sahabe-i kiramın evet. efendisi Allah'tı, dünya ona köle oldu ve Allah bütün dünya hazinelerini onların ayaklarına serdi.
Evet.
Yani o bakıyorum sahabenin mal varlığına, Hazreti Osman dönemine gelindiğinde, yani akıl hayal alacak gibi bir şey değil.
Evet.
Dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Yani zenginlik mi istiyorsunuz? İslam'da var kardeşim. Ya zekat verecek kimse bulamayan bir tarihi İslam'da yaşandı. İnsanlar zekat gidiyor kapısına.
Düşünmesi bile muazzam hocam, evet.
Mesela örnek söyleyeyim, bir genç sahabe olarak bakalım. Hazreti Hüseyin Efendimizin, Hazreti Hasan Efendimizin mesela mal varlığına bakıyoruz. Yani, onlara gelen şey.
Evet.
Yıllık 2 milyon dinar diyor mesela. Evet. Yani bu yıllık her yıl hazine geliyor. Bırak şey, aklı hayal edecek şekilde değil. Ama onlar ne yapmışlar bunu? Allah yolunda kullanmış.
Tabii bir de yaşadıkları hayat var.
İnfak ehli olmuşlar. Mütevazi yaşamışlar.
Evet.
Ama zengin yaşamışlar. Yani mal zenginliği var. Fakat onlara o şımartmamış. Onu dünyayı yine Allah'a hizmette kullanmışlar. Çünkü dünya onlara hizmetçi olarak geldi zaten.
Hocam.
Efendi olarak gelmedi. Ama siz dünyayı efendi olarak getirirseniz kendinize 2 milyon dinar yine kazanırsınız. 2 milyon yine paranız olur ama o size paranız size efendilik yapar. Size kölelik yapmaz.
Zaten nitekim hocam söylediğiniz üzere günümüzde bazı yanlış düşünceler insanları şuna yönlendirebiliyor. Zenginlikle afiyeti aynı kefede ya da doğru orantılı eşit bir şeymiş gibi zannediliyor. Halbuki şu anda gözlemliyoruz. Zenginliğin tam tersine afiyetle çok alakası olmayan yani dünya ve ahiret afiyetinin zenginlikle bağdaşmayan ki nitekim bakıyorsunuz Avrupa'da Amerika'da nice zenginler var.
Tabii.
Ama çoluğu, çocuğu ve kendi hayatı buhranlar içinde, depresyonlar içinde, Allah korusun çok kötü sıkıntılar içinde gidiyor ve eriyip de gidiyor.
Aynen öyle.
Güneşte
öyle.
Kalmış bir buz
Müslümanlar
gibi eriyip
da öyle
gidiyor.
Yani. Dünya ahiret dengesi kuracağım derken dünya dengesi kuruyoruz. Dünyaya ağırlık veriyoruz. Ahireti bir türlü dengeye getiremiyoruz. Halbuki dengeyi kursak tamam problemi yok da kuramıyoruz işte. Onun için önce ahiret öncelenmeli. Dünya onun peşinden koşturulmalı. Yani dünyayı bırakalım demiyoruz. Dünya yine olsun ama dünya ahiretin peşinden koşacak şekilde olsun.
Evet.
Ahiretin önüne geçecek şekilde olmasın.
Evet.
Şimdi genelde tabii zihinlerde oluşan şey çok para kazanayım, hizmet edeyim. Hizmet edeyim, aynı zamanda para kazanayım demek daha doğrudur.
Evet, evet.
Yani hocam diyor çok para kazanırsam infak edeceğim. Bir bakıyorsunuz.
Edemiyor.
Gençlerden tanıdıklarım var. Dedim ki Allah yolunda ver. Birçok daireler yaptırıyor. Ondan sonra müteahhitlik yapıyor aynı zamanda. Aynı zamanda hoca.
Evet.
Diyor ki hocam çok borcum var. Allah'tan kork dedim ya. Allah'tan kork. Daha dün ne söyledin? 5 sene önce şimdi ne yapıyorsun dedim.
O borçlar bir türlü bitmiyor değil mi hocam?
İşte şeytan nefis o anda ona borcunu gösteriyor. İnfak et deyince onun borcunu gösteriyor.
Evet hocam. Söylemek istediğiniz başka son bir şey var mı acaba? Programımızın sonuna geldik.
Evet. Yani bir Talha bin Ubeydullah imanını, radıyallahu anh imanını nasıl yakalayabiliriz? Bir genç olarak bunun peşine düşmemiz lazım. Aşkın, muhabbetin olduğu bir iman tecellisini elde etme sevdasını bulmamız lazım.
İnşallah.
Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, inşallah bir başka programda daha buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.